Bölüm 10. Dinamizm, Modern Farklılık. Bu bölüm modern satrançtaki dinamizm konusunu ele alıyor. Dinamizm, benim pek de rahat edemediğim tipte geniş bir soyutluk olsa da, iki nedenle bu konu üzerine dikkatimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Öncelikle, dinamizm, modern satrançla en çok bağdaştırılan sözcüktür. Aynı zamanda, üst seviyedeki oyunculara ve teorisyenlere modern stilin ne olduğu sorulduğunda tanımlamaya çalıştıkları kavram yine bu olmaktadır. Yalnızca bu nedenle bu terimin tam olarak ne anlatmak istediğini bilmeyiz. Ama ben bu konuyu aynı zamanda okuyucuya bazı heyecanlı modern partileri göstermek adına bir fırsat olarak görüyorum. Dinamizm nedir? Dinamizmin dinamik oyunla ilgili olduğu apaçık ortadadır. Peki bu taktiksel oyun mu demektir? Suet'in aradaki farkla ilgili olarak söylediklerine kulak verelim. Dinamik olanaklar genelde bulundukları konumlarda kombinatif biçimde yer alırlar. Buna karşın her ne kadar benzeseler de problemleri bu şekilde çözmekle saf taktiksel oyun sergilemek aynıdır demek yanlış olacaktır. Dinamik karar mekanizmalarının en önemli özellikleri, bulundukları konumun oyununun tüm stratejik seyriyle her zaman bir bütün oluşturmasıdır. Günümüz partilerine baktığımızda görüyoruz ki, birçok oyuncu artık dinamik düşünceleri göz önünde bulunduran açılış stratejilerini tercih ediyor. Yine doğrudan taktik temaların uygulanmadığı konumlarda gizli dinamizm içeriyor. Burada oyunculardan biri rakibini sürekli olarak piyon hamlesi veya fedasıyla taşlarının çoğunu canlandırmakla tehdit ederken, rakibin de bu tehditlere ciddi bir şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Birçok modern açılışın devamında bu tip dinamik olanaklar oluşabilmektedir. Örneğin, kirpi yapıları ve dinamik karşı saldırıları savunmaları, parantez aç, Sicilya, Benoni, Şah-Hint savunmaları, parantezi kapat gibi. Her zamanki gibi bu soruya da tarihsel yaklaşmak ilginç olabilir. Satranç yazarları, parantez aç, örneğin Reti, Yüve, Romanovski, Perçman ve Suet'in, parantezi kapat, büyük ustaların genel stilleriyle ilgili olarak şaşırtıcı bir şekilde aynı görüştedirler. Zayıf kareler, piyon yapıları ve bunların da ötesinde minik üstünlükler biriktirebilme gibi özellikleriyle Steinitz'i konumsal ekolün kurucusu olarak kabul ederler. Fikirleri büyük ölçüde Taraş, Rubinstein, Capablanca ve 20. yüzyılın ilk 30 yılının en iyi oyuncuları tarafından genişletip geliştirilmiştir. Romantiklerin, parantez aç, örneğin Zukertort, Blackburn, Marshall ve Kigorin, parantezi kapat, azaldığı dönemde Stein'e göre Spellman, salt dinamik oyunu savunan az sayıda oyuncudan biriymiş. Nemzovic ortada çok ilginç bir yerdeymiş. Romanovski onu kariyerinin ilk bölümünde şöyle tanımlıyor. Oyunundaki ateşli ruh, dinamik fikirler, kusursuz ve özgün hayal gücü ona hak ettiği satranç sanatçısı ününü kazandırdı. Daha sonra Romanovski'ye göre tutucu bir konuma geçti. Kısıtlama, blokaj ve yoğun koruma gibi teorileri geliştirdi. Nemzovic bu prensipleri dogma derecesine yükseltince, parantez aç, Taraş'ın kendi zamanında yaptığı gibi, parantezi kapat, dinamik fikirleriyle tanınmış oyuncularla karşılaştığında yenilgiler almaya başladı. Parantez aç, özellikle Alekin, parantezi kapat. Nemzovic'in değişimini şu şekilde anlatmak daha doğru olabilir. Alışılagelmişin dışında dinamik bir oyuncuyken, Steinitz gibi sabit konumlara bağlı, bazen dinamizmi yok sayan bir oyuncu olmuştur. Halbuki Romanovski pek haberdar gözükmese de Nemzovic bu yeni stiliyle birçok güzel ve yaratıcı zaferler de kazanmıştır. Her nasılsa herkes statik oyunun dinamik oyun karşısındaki devrimsel değişiminin Alekin'le başladığını ve bu değişimin 1930 ve 40'larda diğer Sovyet ustalarıyla devam ettiği konusunda hemfikirdir. Suetin'in konuyla ilgili anlayışlı gözlemleri vardır. Ona göre satranç oyuncuları oyunu hep sezgilerine güvenerek oynamışlardır. Hangi ekolden geldiğine bakılmaksızın bir büyük ustanın doğuştan birinci sınıf bir satranççı olduğu bellidir. Bu nedenledir ki Steinitz, Taraç, Rubinstein ve konumsal ekolün diğer temsilcilerinin oyunlarında dinamik öğelere sıklıkla rastlanır. Eğer konumun içerdiği sorunlar dinamik kararlar almalarını gerektirirse, sezgileri bu kararları almalarında ve okullarının dogmatik sınırlamalarını aşmada kendilerine yardımcı olur. Peki o zaman konumsal oyuncularla dinamik oyuncular arasındaki fark neydi? Suet'in de kusursuz şekilde açıklama getirdiği gibi, modern ekolün dinamik oyuncuları bu sezgilerini bilinçli ve bir şekilde oyuna yansıtmayı başardılar. Ve dinamik öğelerin baskın olduğu konumları nasıl yaratacaklarını da öğrendiler. Gerçekte tartışma sırasında hem işlevsel hem de kendi isteklerinden bağımsız hale gelen beklenen dinamik faktörlerin oluşması beklenmiştir. Ancak sınırlı teorik yargılarıyla dinamik olarak damgalanmış konumları bilinçli olarak ortaya çıkaracak bir konumda değillerdi. Dinamikler hakkındaki bilgileri yüzeysel olarak kalmış ve tarzın gidişatını etkileyememiştir. Bundan dolayı Capablanca'nın yakındığı satrancın kısırlığı büyüklüğüne rağmen son derece kısıtlı bir dogmatizme bağlı kalmıştır. Suet'in ifadesiyle kendisi ve çağdaşları dinamik dengeleri bilinçli olarak oyunlarına yerleştirmek için hazırlıklı değildi. Alekhine ve kendisinden sonra gelenler oyunu bu modaya uygun olarak genişletmişlerdir. Kendi zamanında yeni yeni ortaya çıkmakta olan dinamizm hakkında Rettin'in de söyleyecekleri vardır. Bogoljubov'un tarzından bahsettiğinde gizli dinamizm diye adlandırabileceğimiz fikirlerle dolu olan durumları tarif ettiğinde günümüz büyük ustalarından Suba gibi konuşur. Son yıllarda bir konumu eylem açısından inceleyip karar vermek gelenek haline gelmiştir. Böylece Stein'sin durağan konum görüşü parantez aç, zayıf noktalar vesaire parantez kapat ile tezat oluşturmuştur. Görünüşe göre gelişimi mümkün kılıyorsa ve ileri planlama olasılıkları sunuyorsa kısıtlanmış parantez sıkışık parantez kapat konumlar iyi olabilir. Diğer taraftan gelişime uygun değilse ve konumu güçlendirecek planlar yapılamıyorsa daha iyi görünen ve kısıtlanmamış bir konum kötü olabilir. Parantez aç, satrançta büyük ustalar, parantezi kapat. Suba'nın kirpi formasyonları ve diğer modern konumlar hakkında yaptığı yorum aynen böyledir. Reti de Alekhine'le aynı tarzda konuşmaktadır. O zamanlar satrancı oluşturan kuru yöntemsel işlem ona uymamıştır. O zamanlardaki konumsal anlayış dinamik değil, durağandı. Her konumda en derin ve ileriye varan hamleler değil de en iyi hamle aranırdı. Çok aşikar olan hamlelere ve bir konumun görünen basitliğine aldanmadan amaca ulaşmak onu yavaş yavaş ve yeni bir yöne çevirmiştir. Oysa Rubinstein ve Nimzowitsch eskiden bilinen yolları çiğneyerek satrancın gerçeğine yaklaşmaya çalışmışlardır. Parantez aç, satrançta modern görüşler, parantezi kapat. Şüphesiz ki asıl gerçek dinamik unsurların durağan konumsal unsurlar kadar oyunun bir parçası olacağıdır. Eninde sonunda uzun vadeli dinamik avantajlar ve elde tutulan inisiyatif piyon zayıflıkları veya yanlış yerleştirilmiş aletler kadar ciddiye alınmıştır. Alekhine'in bu görüş noktasına ilk dönüşü onun yaratıcı gambit varyantında görülür. Analiz: 1E4E6, 2DD4DD5, 3 at Ceyhan 3, at F6, 4 fil Giresun 5, fil E7, 5 E5, at F Denizli 7, 6 H4 ünlem soru, fil alır Giresun 5, 7 H alır Giresun 5, vezir alır Giresun 5, 8 at H3, vezir E7, 9 at F4. Siyahların zayıflıkları yokken kendisinin çeşitli savunma seçenekleri bulunur. Bu gambit eski gambitlerin aksine zorlayıcı olmayan bir karakter taşır. Bununla birlikte siyahların oyundan kurtulmasını zorlaştıran üstün alet oyunuyla beyazlar gelişimdeki büyük üstünlüğünü korur. Bu özel gambit tümüyle sağlam olsun veya olmasın, buradaki uzun vadede baskıyı devam ettirme fikri 3. bölümde gördüğümüz tipik modern piyon fedası karakterini taşır.